Budala, Dostoyevski.
Ayrım 35.
Rogojin birkaç adım yürüdükten sonra yeniden başladı. Çoktandır soracaktım Lev Nikolayeviç. Sen Tanrı'ya inanır mısın? Soruşun ve bakışın tuhaf, dedi prens. Rogojin kısa bir sessizlikten sonra soruyu unutmuş gibi, bu tabloyu seyretmeyi severim, diye mırıldandı. Prens birdenbire aklına gelmiş gibi, bu tabloyu mu? Ama bu tablo insana inancını kaybettirir, diye bağırdı. Rogojin çabucak doğruladı. Zaten kayboluyor. Sokak kapısına gelmişlerdi. Prens birden durdu. Yok canım. Ben bunu sana şaka olsun diye söylemiştim. Ama sen ciddi söylüyorsun. Tanrı'ya inanıp inanmadığımı neden soruyorsun? Hiç. Öyle işte. Daha önce de soracaktım. Bu sıralarda çok kimse inanmıyor da sen Avrupa'da bulundun. Birisi bana sarhoştu. Bizde yani Rusya'da. Tanrı'ya inanmayanların her ülkedekinden daha çok olduğunu söylemişti. Doğru mu acaba? Bize inançsızlık onlardan daha kolay diyordu. Çünkü biz onlardan daha ileriyiz. Rogojin iğneli iğneli gülümsedi. Sözünü bitirince birdenbire kapıyı açtı. Tokmağı tutarak prensin çıkmasını bekledi. Prens şaşırmış bir halde çıktı. Rogojin arkasından merdiven sahanlığına yürüdü. Kapıyı biraz aralık bırakarak çekti. Nerede olduklarını, ne yapmak gerektiğini unutmuş gibi karşılıklı duruyorlardı. Rogojin prensin elini kuvvetle ama irade dışı bir hareketle sıktı. Prens bir basamak indi, başını çevirdi. Belli ki Rogojin'i böyle bırakmak istemiyordu. Ayrıca aklına bir şey de gelmişti. Gülümseyerek, ''İnanç konusuna gelince'' dedi. ''Geçen hafta iki gün içinde ayrı ayrı 4 olayla karşılaştım.'' Sabah trenle yeni hattan giderken 4 saat kadar S adında biriyle konuştum. Trende tanıştık. Önceden de hakkında bazı şeyler duymuştum. Bu arada Tanrı'ya inanmayanlardan olduğunu da duymuştum. Gerçekten bilgin adam. Gerçek bir bilim adamıyla konuşmanın sevinci içindeydim. Ayrıca son derece terbiyeli de. Benimle bilgi ve anlayış bakımından akranıyla konuşur gibiydi. İşte bu adam Tanrı'ya inanmıyordu. Beni şaşırtan ondan söz etmiyormuş gibi konuşması oldu. Öteden beri karşılaştığım inançsızlar ve bu konuda okuduğum kitaplar dıştan bu konuyu savunur görünürken aslında öyle değillerdi. Bu beye de söyledim bunu. Ama açıkça anlatamamış olacağım ki amacımı pek anlayamadı. O akşam geceyi geçirmek üzere kasaba otelinde kaldım. Bir gece önce bir cinayet işlenmişti orada. Geldiğim zaman herkesin ağzında bu olay vardı. Yaşlıca, sarhoş da olmayan ve uzun zamandır birbirini tanıyan iki dost köylü, çaylarını içtikten sonra ortak odacıklarına çekilmişler. Bunlardan biri iki gündür öbürüne şimdiye kadar görmediği sarı boncuk kaytanlı bir gümüş saate göz dikmiş. Bu adam hırsız değildi, namusluydu da. Köylü hayatına göre fakir de sayılmazdı. Ama bu saat o derece hoşuna gitmiş, onu o kadar şaşırtmış ki, sonunda dayanamamış. Bıçağını kapmış, arkadaşı duvara dönünce usulca arkasından giderek nişan almış. Gözlerini göğe kaldırmış, haç çıkarmış. Acı acı, Tanrım, İsa aşkına beni affet diyerek arkadaşını koyun keser gibi bir vuruşta öldürmüş, saatini de almış. Rogojin gülmekten katıldı. Sinir nöbetine tutulmuş gibi gülüyordu. Az önceki asık yüzlü halinden sonra bu gülüşü garip kaçıyordu. Pek hoşuna gitti, ömür doğrusu. Biri hiç Tanrı'ya inanmıyor, öbürü de o kadar inanıyor ki dua ederek adam kesiyor. Prens kardeşim, vallahi düşünsem aklıma gelmezdi bu. Haha, olur şey değil. Rogojin hala kahkaha atarken prens, sabah kenti dolaşmaya çıktım diye devam etti. Tahta kaldırımda üstü başı perişan, yalpalayarak yürüyen sarhoş bir asker gördüm. Bana yaklaştı. Beyim gümüş bir haç dedi. 20 kopeye veririm. Gümüş. Elinde bir haç. Belki de boynundan yeni çıkarmıştı. Mavi, oldukça eskimiş bir kurdeleyle bağladı. İlk bakışta halis kalay olduğu anlaşılan büyükçe, 8 köşeli, tam Bizans örneği bir haç. 20 kopek çıkararak askere verdim. Haçı da hemen orada boynuma geçirdim. Budala bir beyi kandırdığı için sevindiği yüzünden okunuyordu. Kuşkusuz haçın parasıyla içmeye gitmişti. Bu beni çok etkiledi. Eskiden Rusya'yı hiç tanımaz, kör gibi yaşardım. Yabancı ülkelerde 5 yıl süresince zihnimde belli belirsiz bir takım hayaller kalmıştı. O kadar. Yola devam ederken, hayır, bu İsa ticareti yapanı eleştirmede acele etmemeliydim diye düşünüyordum. Böyle sarhoş, zayıf kalplerde neler bulunduğunu Tanrı bilir. Bir saat sonra otele dönerken kucağında bebeğiyle bir kadınla karşılaştım. Kadın henüz genç, çocuk da 6 haftalık kadar bir şeydi. Kadın çocuğun ona ilk olarak gülümsediğini görüyordu. Baktım, kadıncağız büyük bir saygıyla haç çıkardı. "Ne oldun kızım?" dedim. Meraklıydım, her şeyi soruyordum. Bana, Tanrı bir günahkarın bütün kalbiyle ona tapındığını gökten görüp nasıl sevinirse, bir ana da çocuğunun ilk gülümsemesine öyle sevinir, dedi. Bunu bana söyleyen, bu kadar derin, ince ve gerçekten dinsel olan bu düşünceyi hemen hemen bu sözcüklerle ifade eden basit bir kadındı. Öyle bir fikir ki, bunda bütün Hristiyanlığın temeli, yani Tanrı'nın öz babamız olduğu, Tanrı'nın insana karşı olan şefkatiyle bir babanın öz evladına olan sevgisinin benzerliği dile getirilmiştir. Bu, İsa'nın temel görüşlerinden biridir. Basit bir kadın. Gerçi ana, kim bilir, belki de o askerin karısıydı. Bana bak Parfen, az önce sorduklarına yanıtım şu. Dini duygular sıradan hükümlerin, suç, cinayet, inkarcılık olaylarının ölçüleriyle değerlendirilemez. Bu konuda bunlar dışında olan ve sonsuza dek bunlar dışında kalacak bir şey vardır. İnkarcılık sonuna kadar buna nüfuz edemeyecek, sonsuza dek başka bir şeyin varlığından söz edilecektir. En önemlisi bunu en açık ve en belirgin olarak Rus kalbinde fark edeceksin. Vardığım sonuç bu. Rusya'mız hakkında edindiğim başlıca kanılardan biri bu. Yapılacak şeyler var Parfen. İnan bana, yapılacak şeyler var Rus dünyamızda. Hatırla. Moskova'da bir zaman seninle nasıl toplanır konuşurduk? Buraya böyle bir zamanda dönmeyi hiç istemiyordum. Seninle böyle karşılaşacağımızı da hiç ummazdım. Neyse, hoşça kal. Tanrı'ya emanet ol. Prens döndü, merdivenden inmeye başladı. 2 kat arasındaki 1. sahanlığa gelince Parfen yukarıdan seslendi. Lev Nikolayevich, o askerden aldığın haç nerede? Yanında mı? Evet, üzerimde. Göstersene. Mışkin, yeni bir tuhaflık diye düşündü, yukarı çıktı. Haçı boynundan çıkarmadan gösterdi. Onu bana versene. Prens bu haçtan ayrılmak istemiyordu. Ne yapacaksın? Yoksa sen... Takacağım. Benimkini de sana veririm. Onu da sen taşı. Haçlarımızı değiştirmek mi istiyorsun? Hay hay Parfen, sevinirim. Kardeş olalım. Prens kalaydan, Parfen de altından yapılan haçını çıkardı, değiştiler. Parfen susuyordu. Prens azap veren bir şaşkınlıkla bu yeni kardeşin yüzündeki güvensizliğin, acı ve alaycı gülümsemenin silinmediğini hissediyordu. Rogojin sessizce prensin elini tuttu. Bir süre kararsızlık içinde durdu. Sonunda onu da peşinden sürükleyerek duyulur duyulmaz bir sesle "Gidelim." dedi. 1. kat sahanlığını geçtiler. Çıktıkları kapının karşısındaki kapıyı çaldılar. Kapı çabucak açıldı. 2 büklüm, siyahlar giyinmiş, başörtülü bir kadın Rogojin'in önünde sessizce yerlere kadar eğildi. Rogojin ona aceleyle bir şeyler sordu. Karşılık beklemeden prensi odalardan geçirmek üzere çekti. Gene son derece titiz ama ruhsuz bir temizlik, ciddi, bembeyaz, temiz kılıflı, eski mobilyalarla döşenmiş odalar. Rogojin prensi gittikleri yeri söylemeye gerek duymadan doğruca salona benzeyen, mağundan parlak bir bölmeyle bölünmüş ufak bir odaya götürdü. Bölmenin yanlarında 2 kapı vardı. Geride bir yatak odası bulunduğu düşünülebilirdi. Salonun bir köşesinde, sobanın yanındaki koltukta, görünüşte ufak tefek, çok ihtiyar olmayan, üstelik oldukça sağlıklı, sevimli, yuvarlak yüzlü, saçları apak olmuş, ilk bakışta anlaşıldığına göre iyice bunamış bir kadın oturuyordu. Siyah kurdeleli beyaz başlık giymişti. Boynunda büyük siyah bir atkı vardı. Ayakları alçak bir iskemleye dayalıydı. Yanında ondan yaşlı, belki de dal kavukluğu durumunda olan başka bir temiz ihtiyar kadın oturuyordu. O da yaz giysisi, beyaz başlık giymiş, sessizce çorap örüyordu. Zaten hiç konuşmuyor gibiydiler. Birinde kadın Rogojin'le prensi görünce gülümsedi. Hoşnut kaldığını göstermek için başını birkaç kez tatlı tatlı eğdi. Rogojin elini öptükten sonra, "Anneciğim, işte büyük dostum Lev Nikolayevich Mışkin," dedi. "Haçlarımızı değiştirdik. Moskova'da bir zamanlar benim için öz kardeş gibiydi. Çok iyiliğini gördüm. Kutsa onu anneciğim, öz oğlunu kutsar gibi kutsa. Dur ihtiyarcık, ver parmaklarını toplayayım. Hah şöyle." Ama ihtiyar kadın parfene bırakmadan sağ elini kaldırdı, parmaklarını üç parmaklı haç halinde birleştirdi. Prensi dindar bir tavırla üç kere kutsadı. Sonra bir kere daha şefkatle başını salladı. Parfen, "Hadi Lev Nikolayevich, gidelim," dedi. "Seni buraya bunun için getirdim." Merdivene çıktıkları zaman, "Konuşulanları anlamıyor," dedi. "Benim söylediklerimi de anlamadı ama seni kutsadı. Demek ki içinden geldi. Hadi güle güle. Artık ayrılma zamanı." Sonra kendi kapısını açtı. Prens tatlı bir serzenişle bakarak, "İzin ver de hiç olmazsa ayrılırken kucaklayayım seni garip adam," diye bağırdı. Rogojin'i kucaklamak istedi. Ama Parfen'in kollarını kaldırmasıyla indirmesi bir oldu. Karar veremiyor, prense bakmamak için başını öteye çeviriyordu. Onu kucaklamak istemiyordu. Birdenbire garip bir gülümsemeyle, "Haçını aldım ama bir saat yüzünden katil olmam," diye mırıldandı. Bununla ne demek istiyordu acaba? Bütün yüzü bir anda değişti, sapsarı oldu, dudakları titredi, gözleri çakmak çakmak oldu. Prensi olanca gücüyle kucakladı, tıkanarak, "Al Nastasya Filipovna'yı artık," dedi. "Madem ki kısmet böyle, senin olsun. Vazgeçiyorum. Unutma Rogojin'i." Prensi bırakarak yüzüne bakmadan aceleyle içeri girdi, kapıyı hızla kapadı. 5. Vakit ilerlemişti. Saat 2:30'a geliyordu. Prens General Yepanchin'i evde bulamadığı için kartını bıraktı. Vesa Oteli'ne giderek orada kolyeyi sormaya, bulamazsa mektup bırakmaya karar verdi. Vesa'dan Nikolay Ardalyonovich'in daha sabah çıktığını ama giderken kendilerini bir arayan olursa saat 3'te gelme olasılıklarının olduğunu, 3:30'a kadar da gelmezse trenle Pavlovska, General Yepanchin'in köşküne gitmiş olacağını, yemeğini de orada yiyeceğini söylediler. Prens beklemek için salona geçti, yemek de ısmarladı. Kolye gerçekten 4'e doğru geldiği için prens bekleyemedi. Sokağa çıkarak burnunun doğrusuna yürüdü. Petersburg'da yaz başında bazen tatlı, açık, sıcak ve sakin günler olur. O gün de ısmarlanmış gibi böyle az bulunan tatlı günlerden biriydi. Prens bir süre başıboş dolaştı. Kenti az biliyordu. 4 yolun birleştiği alanda bazı evlerin önünde, meydanlarda duruyordu. Bir aralık dinlenmek için bir pastacıya girdi. Zaman zaman büyük bir merakla gelip geçenleri incelemeye başlıyor ama ne geçenleri ne de yürüdüğü yeri iyice fark edebiliyordu. Sinirleri gergin, tedirgin bir durumdaydı. Yalnızlığa ihtiyacı vardı. Yalnız kalmak hiçbir çıkar yol aramaksızın acı veren bir sinir gerginliğine kendini bırakmak istiyordu. Kafasına dolan yüzlerce soruyu çözmek istemiyor, bunları düşünmekten bile tiksiniyordu. Söylediklerinin anlamını da düşünmeden kendi kendine, "Ne yapalım, suç benim mi?" diye mırıldandı. Saat 6'ya doğru kendini Charskoselskaya istasyonunda buldu. Kısa süre sonra yalnızlık onu sıkmaya başladı. Birden yeni bir umutla canlanıverdi. Ruhunu bunaltan karanlık bir an içinde aydınlandı. Pavlovska bir bilet aldı. Gitmek için sabırsızlanıyordu. Ama kuşkusuz onu bırakmayan bir şey vardı. Ve bu belki de onun sanmak istediği gibi hayal değil, gerçekti. Vagona yerleşmek üzereyken yeni aldığı bileti birdenbire yere attı. Şaşkın, dalgın bir halde istasyondan çıktı. Az sonra sokakta onu çoktandır rahatsız eden garip şey kafasında biçimleniverdi. Kendini nicedir kaptırdığı ve bu dakikaya kadar farkına varmadığı uğraşın ne olduğunu anlamıştı. Birkaç saattir daha Vesa'dayken, belki Vesa'ya da gitmeden önce durup dururken çevresinde bir şey aramaya başlamıştı. Bunu yarım saat kadar bir süre unutuyor, sonra birdenbire kuşkuyla yine çevresine bakınıyor, aranmaya başlıyordu. Nicedir etkisinde kaldığı, tümüyle iradesi dışındaki bu hareketin farkına varınca, onu son derece meraka düşüren başka bir durumu da hatırladı. Çevresinde bir şeyler aradığını fark ettiği zaman bir dükkanın camı önünde durup vitrindekileri büyük bir ilgiyle seyretmişti.
Ayrım sonu.